Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Malta Sürgünleri. Yazarı Bilal N. Şimşir. Türü araştırma. Yayın evi Bilgi Yayın Evi 6. basım Aralık 2012. ISBN 978 975 22 02 61 0. Bu kitap 553 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Şubat 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Köklü bir imparatorluğun çöküşü, yeni bir Türk devletinin doğum sancıları, yerleşmiş değer yargılarının alt üst oluşu, siyasi entrikaların ve diplomatik manevraların envai çeşidi, yabancı işgaller, yerli ihanetler, alçaklıklar, kahramanlıklar, masum vatan evlatlarının ipe çekilmesi, kara listeler, insan avı, baskılar, zulümler ve sürgünler. Kaderin cilvesiyle veya tarihin akışıyla hem eski bir imparatorluğun hem de yeni hükümetin hemen hemen bütün kalburüstü kadrosu bir sürgün adasında toptan bir arada görülür. Eski sadrazam, meclis başkanı, Şeyhülislam, çeşitli bakanlar, tanınmış milletvekilleri, valiler, ordu komutanları, genelkurmay başkanı, bütün yazarlar, seçkin profesörler, gazete başyazarları vesaire vesaire hepsi bir aradadır. Neden sürüldüklerini, sürgündeki yaşamlarının iç yüzünü, kurtulmak için bireysel çabalarını bütün ayrıntılarıyla ele alan Malta sürgünleri, değerli araştırmacı Bilal N. Şimşir'in İngiliz arşivlerindeki belgelere dayanarak kaleme aldığı ilginç bir araştırmadır. Ve bu araştırma yalnızca Kurtuluş Savaşımızın karanlıkta kalmış kimi yönlerini aydınlatmakla kalmamakta, bundan 90 yıl önce Türklerin Ermeni meselesinde nasıl aklandığını da kanıtlarıyla açıklamaktadır. Üçüncü basıma ön söz. Malta sürgünlerinin ilk basımı 1976'da, ikinci basımı 1985'te yapılmıştı. Kitap uzunca bir zamandır piyasada bulunamıyor, aranıyor, soruluyordu. Yaklaşık çeyrek yüzyıl aradan sonra şimdi üçüncü basımı yapılıyor. Kitabın ilk iki basımı resimsizdi. Yalnız ikinci basımın arka dış kapağında sürgünleri Malta'da toplu halde gösteren bir fotoğraf vardı. Onu da bize rahmetli Büyükelçi Erdem Erner vermişti. Kendisi Malta sürgünlerinden eski vali ve Emniyet Genel Müdürü Ahmet Faik Erner'in oğluydu. Rahmetle anıyoruz. Üçüncü basımı yapılırken kitaba bazı resimler ekledik. Yahya Kemal, tarihimiz resimsizdir diyormuş. Doğru bir sözdür. Hiç değilse kitabın bu basımı birazcık resimli olsun istedik ve belki biraz daha çekici olabilir diye düşündük. Bu basımı Ziya Gökalp'in Limni ve Malta mektuplarından kısa çizgiler 1919-1921 başlıklı yeni bir bölüm ekledik. Kitabın ilk iki basımında Malta sürgünlerinin İngiliz makamlarına gönderdikleri mektupları araştırmış ve sürgünden mektuplarla portreler başlığıyla bunlara kitapta yer vermiştik. İngilizlere mektup yazanlar arasında Gökalp yoktu. Ziya Gökalp, İngilizlere hiç mektup göndermemiş, buna karşılık eşi ve kızlarına pek çok mektup yazmıştır. Fevziye Abdullah Tansel'in yayına hazırladığı bu mektuplar 1965 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır. Bu aile mektuplarında Malta sürgünleri olayına yeni boyutlar ekleyebilecek nitelikteki satırlara bu basımda yer vermeyi uygun gördük. Meraklı okuyucuların bu yeni bölümü ilgi çekici ve aydınlatıcı bulacaklarını umuyoruz. Kitabın ilk iki baskısı piyasaya sürüldüğü tarihlerde biz yurt dışı görevlerdeydik. Malta sürgünleri kitabının Türkiye'de nasıl karşılandığını yeterince izleyemedik. Bizimle görüşmek isteyen bazı sürgün yakınları bize ulaşamamış. Ankara'daki rahmetli annemin adresini bulup ona mektup gönderenler olmuş. Bize de tek tük bazı mektuplar ulaştı. Kitap üzerine basında bazı yazılar da çıkmış. Bunları da pek izleyemedik, derleyemedik. Bize ulaşan az sayıdaki mektup ve yazılardan kısa örnekleri bu basıma ekledik. Basın yayında Malta sürgünleri olayının ilgi çektiğini gördük. Kitabın birinci basımı Milliyet Gazetesi'nde yakın tarihimize ışık tutan bir büyük yapıt diye duyuruldu. Şöyle tanıtıldı. Kurtuluş Savaşımızın en ilginç ve karanlıkta kalmış olaylarından biri. Türk siyaset ve fikir hayatının kalburüstü kişileri Malta Adası'na sürgün ediliyorlar. Maksat Türk Kurtuluş Savaşı'nı kaynaklarında boğmak. Yakın tarihimizin en başarılı araştırmacılarından Bilal Nevşimşir, yeni gün ışığına çıkan İngiliz resmi belgelerine dayanarak yaptığı araştırmalar sonunda bu olayı bütün ayrıntılarıyla açıklığa kavuşturuyor. Bir polis romanı akıcılığı ile insanı sürükleyen bilimsel eser, Malta sürgünleri olayının tek belgesel yapıtı. Milliyet Gazetesi, 23 Mayıs 1976. Gazetede tanıtımının yapılmasından bir süre sonra Milliyet Gazetesi'nin Almanya baskısında kitabın tefrika edilmeye başlandığını gördük. Tıpkı bir polis romanı gibi. O tarihte Hollanda'da görevliydik. Kitabın gazetede tefrika edilmeye başlandığını orada gördük. Türkiye'de bulunsaydık belki bunu göremezdik. Tefrikayı yadırgadık. Ciddi bir kitabın pehlivan tefrikası gibi gazetede yayımlanması hoşumuza gitmedi. Bu konuda kitabın yazarı olarak bizim fikrimiz de sorulmamıştı. Biz Malta sürgünlerini kitap olarak yayımlamıştık, tefrika edilsin diye gazeteye vermemiştik ve bunu hiç düşünmemiştik. Gazetenin genel yayın yönetmeni rahmetli Abdi İpekçi'ye bir mektupla düşüncelerimizi bildirdik. Bir hafta sonra yazarının isteği üzerine diye tefrika kesildi. 1990 yılında Çin'de görevliydik. TRT Ankara Televizyonu'nun Malta sürgünlerini film yapacağını, bir profesöre bir senaryo hazırlatıldığını ve yakında çekimlere geçileceğini haber aldık. Kitap bizimdi ama bize bilgi veren, bizden görüş alan, izin isteyen yoktu. Biz dünyanın öbür ucundaydık. Çin Seddi'nin ötesindeydik. Ankara'daki çalışmalardan nasıl haberimiz olacaktı ki? Kim bilir, belki böyle düşünülmüştü de kitabımız bize sorulmadan rahatça kullanılıyordu. Senarist profesör yanına bir yönetmen ve prodüktörü de alarak ilkokul çağındaki oğluyla birlikte Malta Adası'na bir gezi yapmıştı. Dönüşünde gazeteye Malta'yı anlatıyor ve övüne övüne haberi veriyordu. İşte benim senaryosunu yazdığım ve TRT'nin de 7 bölüm olarak çekeceği Malta sürgünlerinin hikayesi böyle başlar, diyordu. O zamanki TRT Genel Müdürü Sayın Kerim Aydın Erdem de basına demeç vererek senarist profesörü doğruluyordu. Malta sürgünlerini hazırlıyoruz, diyordu. Türkiye Gazetesi, 6 ve 8 Temmuz 1990. Haberi alınca haklı olarak Ankara'dan bilgi istedik. Neymiş bu 7 bölümlük senaryo, bir görelim dedik. Bizim talebimiz üzerine Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Ankara Televizyon Müdürlüğü 15 Haziran 1990 tarihli ve 6200'e 333 sayılı yazıyla Malta Sürgünleri adlı 7 bölümlük bir senaryoyu bize Pekin'e gönderdi. Müdürlüğün yazısında TRT kurumunun Malta Sürgünleri ile ilgili bir televizyon dizisi yapacağı bildiriliyor ve bizim konuya ilişkin araştırmalarımıza değinilerek senaryonun bir de bizim tarafımızdan incelenmesi isteniyordu. Özellikle senaryodaki olayların tarihi gerçeklere uyup uymadığı soruluyordu. Senaryoyu alınca 29 Haziran 1990 günü TRT kurumuna ilk izlenimlerimizi telgrafla duyurduk. Senaryoda ciddi hatalar ve boşluklar vardır. Bunların düzeltilmesi, senaryonun baştan başa gözden geçirilmesi veya belki yeniden kaleme alınması gerekebilecektir. Raporumu ayrıca sunacağım, dedik. Ve Malta sürgünleri ciddi bir konudur. Eserin yazarı ve sahibi sıfatıyla bunun gayri ciddi bir filme dönüştürülmesine razı gösteremem, diye ekledik. 23 Temmuz 1990'da Pekin'den TRT kurumuna Malta sürgünleri senaryosu üzerine ayrıntılı bir rapor gönderdik. İncelediğimiz senaryoda 80 kadar maddi hata bulunduğunu belirttik. Bunları tek tek gösterdik. Sayın senaristin Malta Sürgünleri adlı eserimizin adını izinsiz olarak almış, eserin metnini de gönlünce kullanmış olduğunu hatırlattık. Aldıklarını bari doğru kullansaydı, dedik. Senaryoda bazı ciddi boşluklara ve çarpıtmalara da parmak bastık. Olayın kronolojisi allak bullak edilmişti. Türkiye'de tutuklamalar ve Malta'ya göndermeler 20 ay sürmüştü. Sürgünler ayrı ayrı tarihlerde tutuklanmış, ayrı gruplar halinde peyderpey Malta'ya sürülmüşlerdi. Bu süreç tam 20 ay devam etmişti. Senarist ise 140 küsür insanı bir çırpıda hep beraber ve bir tek gemiyle Malta'ya sürülmüş gibi gösteriyordu. Buna dayanarak yapılan kurgular bütünüyle çarpıktı. Henüz tutuklanmamış insanlara Malta'da roller veriliyor veya Malta'dan kurtulmuş olanlar hala adadaymışlar gibi gösteriliyor ve çarpıtmalar sürüp gidiyordu. Olaya dini öğeler katılarak da gerçekler çarpıtılıyordu. Örnek, günün birinde 16 sürgün Malta'dan kaçmıştı. Senarist bunların bir cuma günü kaçtıklarını söylüyordu. Öteki sürgünler Malta camiinde cuma namazı kılarken ve İngilizler onlara dikkat ederken beri tarafta 16 sürgün adadan sessizce savuşup gitmişti. Aslında ise bu firar olayı bir salı günü gerçekleşmişti. Malta olayı roman değil, tarihtir. Malta sürgünleri de hayali roman kahramanları değil, yaşamış tanınmış kişilerdir. Her sürgünün, her olayın kaydı kuydu vardır, belgesi vardır. Önce bunlara sadık kalmak gerekirdi. Kurgu sağlam tarihi verilere dayanmalıydı. Ondan sonra gelişmeler dramatize edilebilirdi. Senaryoda bunlar yapılmamıştı. Kitap üstünkörü okunmuş ya da karıştırılmıştı. Kitapta bizim katliam karşılığı olarak kullanmış olduğumuz Kırım sözcüğü bile Karadeniz'in kuzeyindeki yarımada yani Kırım olarak algılanmıştı. Eleştirilerimizi yaptıktan sonra ciddi olmak şartıyla bu kitaptan başarılı bir film yapılabileceğini de göstermeye çalıştık. Gerçekten başarılı bir film yaratılması için gerekli unsurların çoğu Malta sürgünleri konusunun kendi bünyesinde vardır. Köklü bir imparatorluğun çöküşü, yeni bir Türk devletinin doğum sancıları, yerleşmiş değer yargılarının alt üst oluşu, siyasi entrikaların ve diplomatik manevraların envai çeşidi, yabancı işgaller, yerli ihanetler, alçaklıklar, kahramanlıklar, masum vatan evlatlarının ipe çekilmesi, kara listeler, insan avı, baskılar, zulümler ve sürgünler. Bütün bu gerilim unsurları Malta Sürgünleri adlı kitapta vardır. Kitapta eksik olan sadece kadındır. Kovalanan, sorgusuz sualsiz hapse tıkılan, apar topar Malta'ya sürülenler hep erkeklerdir. Bu bakımdan kitap yalnız erkekler resmi geçidi gibidir. Filmde bu boşluk bir ölçüde giderilebilir ama bunu yaparken eserin ciddiyetini ve bütünlüğünü bozmamak, belgelenmiş gerçek yaşamları ve gerçek tarihi olayları tahrif etmemek şarttır. Filme kadın ekleyelim derken bu ciddi eseri sulandırmamak ve cıvıtmamak gerekir. Malta Sürgünleri eserinin eşsiz zenginliği, kahramanlarının bolluğudur. Kaderin cilvesiyle veya tarihin akışıyla eski bir imparatorluğun belli bir dönemdeki hemen hemen bütün kalburüstü kadrosu bir sürgün adasında toptan bir arada görülür. Eski sadrazam, meclis başkanı, Şeyhülislam, çeşitli bakanlar, tanınmış milletvekilleri, valiler, ordu komutanları, genelkurmay başkanı, büyük yazarlar, seçkin profesörler, gazete başyazarları gibi hepsi bir aradadır. Yalnız eski bir imparatorluğun ileri gelenleri değil, Anadolu'da doğan yeni Türk devletinin kalburüstü kadrosunun da bir bölümü oradadır. TBMM'nin iki başkanı Fethi Okyar ve Abdülhalik Renda, TBMM hükümetinin ve Cumhuriyet'in iki başbakanı Rauf Orbay ve Okyar, tanınmış vekiller, milletvekilleri ve diğerleri de aynı sürgün adasındadır. Sanki büyük bir film yapılsın diye bütün ünlü aktörler bir yere toplanıp hazırlanmıştır da TRT kameralarını beklemektedirler. Başka belli hiçbir eserde bu kadar bol sayıda, bu kadar ünlü aktör bir arada hazır bulunamaz. Bunlara bir de Türkiye'de kalan ünlüleri ve İngilizleri de ekleyince Malta sürgünleri konusunun çok ilginç bir TV dizisine dönüştürülmesi için eşsiz bir şansa sahip olduğu kolayca anlaşılır. Bunu iyi değerlendirmek lazımdır. Malta sürgünleri dizisi aynı zamanda bir dava dizisi, bir Türk tezi olabilir. Dost düşman milyonluk kitlelere önemli mesajlar verilebilir. Başarılı bir dizi yapılabilirse bu dış dünyaya da satılabilir. Yani yalnız Türk seyirciye değil, yabancı seyirciye de mesaj verilebilir. Böyle çok yönlü ve çok zengin bir dizi her zaman çevrilemez. Bunu her zaman kolay ele geçmez bir fırsat olarak düşünüp değerlendirmek lazımdır. Herhalde yarım yamalak, derme çatma bir dizi ortaya koyarak bu değerli fırsatı ziyan etmemek gerekir. Raporumuzda bunları anlattıktan sonra incelediğimiz senaryonun çok yetersiz olduğunu belirttik. Bu çarpıştırma ve üstelik çarpık senaryo ile dört başı mamur bir Malta sürgünleri dizisinin gerçekleştirilemeyeceğini söyledik. TRT kurumunun ciddi bir işe girişecekse bizimle de görüşebileceğini, her aşamada bizim görüşlerimizi de alabileceğini bildirdik. Rapor gitti, TRT kurumundan herhangi bir tepki gelmedi. Malta sürgünleri dizisi de gerçekleşmedi. Malta sürgünleri olayı bir bakıma Ermeni iddialarıyla da ilgilidir. Kitap bu yönüyle de kamuoyuna ilgi çekmiştir. Bu ön sözü kaleme alacağımız sırada Türkiye gazetesinde Malta sürgünlerine bir sütun ayrılmış olduğunu gördük. Tanınmış gazeteci Mahmut Bulut şunları yazıyordu. Araştırmacı tarihçi ve eski büyükelçi Bilal N. Şimşir, birbirinden önemli eserleriyle yakın tarihimize ışık tutan değerli bir diplomat. İngiliz arşivlerini inceleyerek kaleme aldığı Malta sürgünleri adlı eseriyle hem Ermeni iddialarını çürütüyor hem de Türk insanına yapıştırılmak istenen soykırım iddialarını boşa çıkarıyor. Kitap, Ermeni konusuna ilgi duyan her vatandaşın okuması gereken çok önemli bir eser. Türkiye Gazetesi 21 Mayıs 2008. Biraz açalım. Evet, Ermeni iddiaları Malta sürgünleri olayında önemli bir yer tutar. Harbi Umumi'de özellikle 1915 yılında Türklerin Ermenilere karşı büyük bir katliam yaptıkları iddia edilir. Hatta katliam yerine bugün soykırım sözcüğünü kullanıyorlar. Türk ulusu Ermeni soyunu yok etmekle suçlanmak isteniyor. Malta'ya sürülenler başlıca şu üç kategori suç ile itham ediliyor. 1. Mondros mütarekesi hükümlerine karşı gelmek suçu. 2. İngiliz savaş esirlerine kötü muamele etmek suçu. Ve 3. Ermenilere karşı katliam yapmak suçu. Malta sürgünlerinin bir bölümü bu son kategori suçtan yargılanmak isteniyordu. Yargılanmış ve hüküm giymiş olsalardı Ermeni iddiaları doğrulanmış, Türk ulusunun suçluluğu tescil edilmiş olacaktı. İngiliz politikacılar bunu çok istiyordu fakat sürgünler yargılanamamış ve mahkum edilememişlerdir. İngilizler sonunda sürgünleri mahkeme önüne çıkaramadan serbest bırakmak zorunda kalmışlardır. Yani Malta sürgünleri temize çıkmış, dolayısıyla Türk ulusu da katliam suçlamasından aklanmıştır. Bu tarihi gerçek bizim için pek değerlidir. Malta sürgünleri kitabımızda bunu işledik ve kitabın dokusuna sindirdik. Bir yönüyle olayın özü budur. Biraz daha açalım. Ermeni katliam iddiaları bir savaş dönemi propagandasından kaynaklanır. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda kendileriyle kıyasıya savaşan Türkleri bir de katliam ile blekelemek istemişlerdi. Mütareke döneminde Türklerden intikam almaya kalkıştılar. Bir baskı aracı olarak sözde katliam konusunda sıcak tutmak istediler. İleri gelen Türkler sorgusuz sualsiz yakalandı. Bunların bir bölümü daha sonra Malta'ya sürüldü. Usulsüzlük ve haksızlık işte böyle hukuk dışı yalan yanlış suçlamalarla başladı. İngilizlerin ikinci foyası tarafsız yargıçlar konusunda ortaya çıktı. İstanbul'da keyfi olarak tutuklamaların başladığı bir sırada Tevfik Paşa hükümeti Ermeni iddiasını Avrupalı tarafsız yargıçlara inceletmeye karar verdi. Türk hükümeti Şubat 1919'da Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İspanya hükümetlerine resmen başvurdu. Bu ülkelerin her birinden tecrübelik ikişer yargıcın Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Başvurulan bu ülkelerin hepsi tarafsız ülkelerdi. Birinci Dünya Savaşı dışında kalmışlardı. Sıcağı sıcağına ciddi ve gerçekten tarafsız bir soruşturma Ermeni katliamı propagandasını daha o zaman söndürebilirdi. Bu ihtimal karşısında İngilizler paniğe kapıldılar çünkü propaganda balonları sönüp gidecekti. Lloyd George hükümeti Türkiye'ye tarafsız yargıçlar gönderilmesini ve tarafsız tahkikat yapılmasını yoğun diplomatik girişimler ve baskılarla engelledi. Engelledi ve işgalci İngilizler düşmanca propagandaya ve Türkiye'de haksız tutuklamalara devam ettiler. İngilizlerin düzmece suçlamalarla masum Türkleri sorgusuz sualsiz yakalattıklarını Fransızlar görmüşlerdi. Fransa, İngiltere'nin müttefikiydi. Türk topraklarını birlikte işgale başlamışlardı. İstanbul'da beraber bulunuyorlardı. Böyle olduğu halde İngilizlerin sırf öç almak düşüncesiyle Türklere reva gördükleri zulümler Fransızların dahi tepkisini çekmişti. Türklerin suçlanması konusunda İngilizlerle Fransızlar arasında sürtüşmeler oldu. Bir grup Türk'ün İstanbul'dan Malta'ya sürüldüğünü duyan Fransız general François Desperey bu hareketi resmen protesto etti. Tutukluların sürülmesi kuşkusuz İngiliz hükümetinin kendi amaçlarını güden siyasal bir tedbirdir, dedi. İngilizlerin ayıbını yüzlerine vurdu. Ama İngiltere'de hukukçular da vardı. İngiliz politikacıları kalburüstü birçok Türk'ü tutuklatıp Malta'ya sürerken bunları ileride yargılayıp cezalandırmayı da düşünmüşlerdi. İşte bu noktada İngiliz politikacıları karşılarında İngiliz hukukçularını buldular. İngiliz Başsavcılığı, İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin hazırlattığı sözde suç dosyalarına veya ithamnamelere bakarak Türk sürgünleri yargılamaya kalkışamadı. Bu dosyaları arşivde biz de görüp inceledik. Bunlar gayri ciddi şeylerdi. Hukuki bakımdan hiçbir kıymetleri yoktu. Başsavcılık bunlara bakarak sürgünleri resmen suçlayamazdı. Suçlayamadı. Düşündü, taşındı. Sonunda 8 Şubat 1921 günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Malta'da bulunan 140 kadar Türk, sürgünden sadece 8 tanesiyle ilgilenebileceğini ve bunlar hakkında iddianame hazırlayabileceğini bildirdi. Bu 8 sürgün, Dünya Savaşı'nda İngiliz esirlere kötü davranmakla suçlanan kimselerdi. İngiliz Başsavcılığı, Ermeni katliamıyla suçlanmak istenen sürgünlere ise hiç ilgilenmiyordu. Bunları İstanbul'daki Yüksek Komiserlik suçlamak istiyordu. Öyleyse onlar aleyhindeki iddianameyi de Yüksek Komiserlik hazırlasındı. Başsavcılığın yazısından 4 gün sonra, 12 Şubat 1921 günü Malta valisi Lord Plumer da Londra'yı sıkıştırdı. Malta'daki Türk sürgünlerinin neyle suçlandıklarını sordu. Bu insanlar suçları varsa yargılanmalı, yoksa serbest bırakılmalıydı. Bu yazılar üzerine İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserliği'nin başı sıkıştı, etekleri tutuştu. Sorgusuz sualsiz insanları yakalatıp sürmek kolaydı. Ama bu insanlar aleyhinde ciddi bir iddianame hazırlamak öyle kolay değildi. Hangi delillerle ciddi yargıçların önüne çıkacaklardı? İngiliz Yüksek Komiseri Sir H. Rumbold, dosyaların kofluğunu anladı ve kabahati Ermenilere yükledi. Şimdiye kadar bilgi toplanmasında başlıca kanal Ermeni patrikhanesi oldu dedi. İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Yüksek Komiserliği hiç olmazsa 50 Türk'ün katliam suçuyla yargılanmasını istiyordu ama ellerinde delil diye hiçbir şey yoktu. Ciddi bir mahkeme önüne çıkarılınca bu insanlar besbelli ki ilk celsede beraat edeceklerdi. Yüksek Komiser Rumbold son bir çare olarak Amerikalılara başvurulmasını istedi. Amerikan hükümetinin elinde bol miktarda belge bulunduğu kuşkusuzdur, dedi. Yani İstanbul'da Osmanlı arşivlerinde bir şey yoktu. İstanbul'daki İngiliz ajanları, Ermeni muhbirleri, damat Ferit Paşa avanesi, Malta sürgünlerini suçlayabilmek için seferber olmuşlardı. Ama bütün çabaları boşa çıkmıştı. Dağ bir fare doğurmuştu. Şimdi Amerikan arşivlerinden medet umuluyordu. İngilizler özel izin aldılar. Amerikan arşivlerine daldılar. Malta sürgünleri aleyhine harıl harıl delil aradılar. Bulamadılar. Washington'daki İngiliz Büyükelçiliği sonucu üzülerek Londra'ya telledi. Üzülerek arz edeyim ki bu belgelerin, Amerikan belgelerinin içinde yargılanmak üzere Malta'da tutuklu bulunan Türkler aleyhinde delil olarak kullanılabilecek hiçbir şey yoktur, dedi. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon da yenilgiyi itiraf etti. 10 Ağustos 1920'de İstanbul Yüksek Komiserliğine bir yazı gönderdi. Malta sürgünlerini yargılamak üzere bir mahkeme kurulamayacağını duyurdu. Böyle bir mahkeme kurulması için delil yoktu. Ayrıca İngiltere'nin müttefikleri Fransa ve İtalya'da bir mahkeme kurulmasına karşıydılar. Kısacası Türk'e karşı yürütülen iftira politikası iflas etmiştir. Yalnız Malta'daki sürgünler değil, onlarla birlikte Türk ulusu da tarihi iftiradan kurtulmuştur. Tarih, Ağustos 1921. Hukuki açıdan Ermeni katliamı iddiası daha o zaman çökmüştür. Türk ulusu daha o zaman aklanmıştır. Bu gerçeğin tarihi önemi vardır. Akılda tutulmasında ve yeri geldikçe kullanılmasında yarar görürüz. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.